Ayrım 13, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 146, 17. Bölüm. Bell trenden iner inmez ofise geldi. Irwin ve Curtis onu toplantı odasında beklemekteydiler. İki adamın da somurtmadığını görünce onlardan iyi haber alacağını tahmin etti. Bu neşeli ruh hali Irwin'in bir pro yakması ve Curtis'in ceket cebinden gümüş sigara tabakasını çıkarmasıyla kendini daha da belli etti. ''İkiniz de pek keyifli görünüyorsunuz.'' dedi Bell bavulunu yere bırakırken. ''Bazı ipuçları bulduk.'' dedi Curtis sigarasını yakarken. ''Öyle dünyayı yerinden sarsacak şeyler değil ama bulmacanın eksik birkaç parçasını tamamlıyor.'' ''Ya sen Isaac, sende bir şeyler var mı?'' diye sordu Irwin. Bell ona cevap veremeden Agnes Murphy içinde 3 fincan ve kahve demliği olan bir tepsiyle toplantı odasına girdi. ''Konuşmanızı böldüğüm için bağışlayın.'' dedi en tatlı sesiyle ''ama kahve istersiniz diye düşündüm.'' Bell tepsiyi onun elinden alıp uzun masanın üstüne koydu. ''Çok düşüncelisin Agnes.'' Agnes kapıya doğru yürüdü. ''Hemen dönerim.'' Bir dakika sonra şeker kasesi ve porselen bir sütlükle geri geldi. ''Bunları unuttuğumu düşünmeyin. Sadece hepsini birden getiremedim.'' ''Sen bir can kurtaransın.'' dedi Curtis ağzı kulaklarında. Sonra kadının yanağına bir öpücük kondurdu. Bell ve Irwin gülümseyerek bakıştılar. Agnes ve Curtis'in sadece arkadaş olduklarını ve her fırsatta birbirlerine takıldıklarını ikisi de biliyordu. Agnes eteklerini toplayarak döndü ve toplantı odasından çıkıp kapıyı kapadı. ''Kahve bir yana.'' dedi Bell. ''Kapıyı kapaması bile onun ne kadar düşünceli bir insan olduğunu gösteriyor.'' Curtis sigarasının dumanını havaya doğru üfledi. ''Durumun farkında. Agnes'ın Alexander'a olan bakışı bizimkinden farklı değil.'' ''Irwin, bir şey söylemeye başlamıştın.'' diye hatırlattı Bell'e. ''Eksik parmağından başka kızıl saçlı olabileceğini de öğrendim. Ayrıca birden fazla soygunda motosiklet kullanmış.'' Bell ceket cebinden ipek bir kese çıkarıp açtı ve mermi kovanını masanın üstüne bıraktı. ''Kasap haydutun 38 kalibrelik otomatik Colt kullandığını biliyoruz. Bu mermi kovanı halının altında bulunmuş. Katil diğer soygunlarında hiç kovan bırakmadığına göre bunu gözünden kaçırmış olmalı. Biz bir şerifi Murphy akıllılık edip savcılığın bütün kurbanlardaki mermileri çıkarmasını sağlamış. Bunların hepsi 38'lik Colt'tan.'' ''Bütün 38'lik otomatik Colt satışlarını kontrol edebiliriz.'' dedi Curtis.
''Olsa olsa 10.000 tane falan vardır.'' dedi Irwin alayla. ''Bunun için en az 10 ajanın 38'lik otomatik Colt satan bütün silah satıcılarını ve nalbur dükkanlarını denetlemesi gerekir ve bu iş yıllar sürer.''
''Art haklı.'' dedi Bell, pirinç mermi kovanına bakarak. ''Çok uzun ve zorlu bir iş olur.'' Curtis hin hin güldü.
''Eğer haydutun saklandığı yerle ilgili bir ipucumuz olursa o kadar zor değil.''
''İyi düşündün.'' dedi Bell az sonra Curtis'in ne söyleyeceğini bilmeden. ''Bu arada kovanı Chicago ofisimize göndereceğim. Bakalım parmak izi alabilecekler mi?'' Bir koltuğa oturup arkasına yaslandı ve tek bacağını masaya dayadı. ''Şimdi bana neler bulduğunuzu anlatın bakalım.'' Irwin bir muhasebe defterini masanın üstüne Bell ve Curtis'in önüne koyup açtı. Elkhorn Nevada'da şansım yaver gitti. Soygundan bir gün önce kasalarında olan bütün 50 dolarlık banknotların seri numaralarını kaydetmişler.
''Bunu neden yaptıklarını anlıyorum.'' dedi Bell.
''Sahtesi en çok yapılan para 50'lik banknotlar oluyor. Veznedar bunları kayda geçirirken sahte olma ihtimaline karşı dikkatle incelemiştir.'' Irwin defterdeki girişleri parmağıyla göstererek Bell'e baktı. ''Chicago ofisinden batıdaki bütün bankalara bu banknotlara dikkat etmeleri için bir bülten göndermelerini isteyebilirsin. 50'liklerin izini sürmek 5'lik 10'luk veya 20'liklerden daha kolay olur.''
''Hele 1'liklerden çok daha kolay olur.'' diye ekledi Curtis.
''Bunu yaparım.'' dedi Bell.
''Ben birkaç soruşturma yaptım. Bu banknotlardan 3'ü San Francisco'daki 2 bankada ortaya çıktı.''
''Çok iyi iş çıkardın.'' dedi Bell. Sonra Curtis'e döndü. ''Senden ne haber Arthur? Sen bir şey bulabildin mi?''
''Katilin kaçarken binmiş olabileceği herhangi bir yolcu treni buldun mu?'' diye sordu Irwin. ''Hayır ama yük trenleri ayrı bir hikaye.''
''Emniyet görevlileri yük trenlerini aramamışlar mı?'' Curtis başını iki yana salladı. Daha önce yüklenip kilitlenmiş olanları aramamışlar. Peki sen bunu öğrenince ne yaptın? Curtis neşeyle gülümsedi. Demiryolu şirketinin küflenmiş dosyalarına gömülüp saatler süren araştırma sonunda birkaç ilginç şey ortaya çıkardım. Soyulan şehirlerin yan hatlarında durmakta olan 3 vagon buldum. Seri numarası 15.758 olan vagon soygunlar sırasında Virginia City ve Bisbee'deymiş. Virginia City'deki yük manifestosu Güney Kaliforniya'da bir çiftliğe nakledilmek üzere 50 balya dikenli tel olarak görünüyor. Bisbee'de ise 15.758 numaralı vagon boş vaziyette başka bir trene bağlanmak için yan hatta bekliyormuş.
''Demek boşmuş,'' dedi Irvin koltuğunda huzursuzca kıpırdanarak.
''Evet, boşmuş. New Mexico'dan Tucson'a çanak çömlek getirmiş, sonra da boş olarak El Paso'ya gitmiş.''
''Bunun üstünü çizebiliriz,'' dedi Bell. ''Ya diğerlere?''
Curtis notlarına baktı. 18.122 numaralı vagon soygunlar sırasında Elkhorn ve Colorado'daki Grand Junction'daymış. Grand Junction'daki yan hatta onu Los Angeles'a götürecek treni bekliyormuş.'' Yükü 60 kasa şarapmış. Elkhorn'da ise Sacramento'da yüklenen yatak şilteleri bulunuyormuş.
18.122 de bize yaramaz dedi Irvin. Haydut'un farklı yerlere kaçma ihtimali yok.
Curtis'in yüzü ışıldadı. En iyisini sona sakladım. Kalkıp yazı tahtasına gitti ve O'Brien Mobilya Şirketi Denver yazdı. Sonra memnun bir ifadeyle diğerlerine döndü. 5 soygunda da soyulan şehirlerde bulunan bir yük vagonu.
Bell de Irvin de yerlerinde doğrulup bütün dikkatlerini Curtis'e verdiler. Curtis onları daha önce hiç düşünmedikleri bir alana yöneltiyordu. Bell bu beklenmedik açıklama karşısında şaşırmıştı.
Bu vagon bankaların soyulduğu 5 şehirde de var mıymış?
Şehirleri, zamanları ve nihai varış noktasını yazdım.
Irvin fincanını tepsiye koydu. ''Varış noktaları demek istiyorsun. Yani çoğul halde değil mi?''
''Hayır, varış noktası tekil.''
Curtis güldü. ''Her bir olayda mobilya vagonu Denver'dan San Francisco'ya gitmiş. Vagonun Denver'a ya da başka bir yere çekildiğini gösteren herhangi bir kayıt bulamadım. Haydut'un bu vagonu polislerden kaçmak için kullandığını sanıyorum.''
Bell tahtada yazılı isme bakıyordu. ''Bir aylık maaşıma bahse girerim ki Denver'da yapacağımız bir soruşturma O'Brien Mobilya Şirketi diye bir şeyin olmadığını ortaya çıkaracaktır.''
''Buna hiç şüphe yok,'' dedi Irvin. ''Bu vagon 2 hafta önce San Francisco'daki bir yan hatta bırakılmış. Son soruşturmam da oradaydı.''
''O halde gidip onu arayalım ve el koyalım,'' dedi Irvin.
''Evet,'' dedi Bert. Ama haydutun yaklaştığımızı anlayıp telaşlanmaması için çok dikkatli olmalıyız.
Curtis bir sigara daha yaktı.
Yarın sabah ilk trenle San Francisco'ya giderim.
Irvin ve ben de seninle geliriz.
Bell bu kez Irvin'e döndü. San Francisco'da 3 banknot ortaya çıktı demiştin.
Evet dedi Irvin. Bir tanesi San Francisco'daki Cromwell National Bank'ta. 2 tanesi de Crocker National Bank'taymış.
Bell o gün ilk kez gülümsedi. O halde baylar göründüğü kadarıyla bütün yollar San Francisco'ya çıkıyor.
Öyle görünüyor dedi Curtis kabaran bir hevesle.
Bell haritada kasap haydutun soygunlarını ve cinayetlerini gerçekleştirdiği yerleri gösteren minik bayrakları incelerken Curtis ve Irvin onu seyrettiler. Aslında bu çok zayıf bir ipucuydu ve hiçbir işe yaramama ihtimali de vardı. Buna rağmen 3 Van Dorn ajanı ümitliydiler. Ne kadar cılız olsa da bu bilgi ellerindeki tek şeydi ve Bell'in yeni bir plan yapmasına yetiyordu.
Yarıştaki en iddiasız atın üstüne bahis oynamak gibi olacak ama sanırım haydutu tuzağa düşürebilecek bir fırsatımız olabilir.
Planın var mı diye sordu Irvin. Yerel San Francisco gazetelerine balon haber yapıp özel bir trenle birkaç bin nüfuslu bir madenci şehrine 1 milyon dolarlık maaş ödemesi gönderileceğini duyururuz. Miktarın bu kadar yüksek oluşunu da maden sendikasının maaşları arttırmak için grev yapma tehdidine karşı şirketin işçilere özel bir ikramiye vermek isteyişiyle açıklarız.
Curtis bu öneriyi düşündü.
Haydut bu haberi soruşturup sahte olduğunu kolayca öğrenebilir.
Soruşturma sırasında telgraf ofisinde bizden biri bulunup uygun cevabı verirse gerçeği öğrenemez.
Belki telgrafı kimin gönderdiğini bile bulabiliriz.
Evet dedi Bel, bu ihtimal de var.
Irwin kahve falı okur gibi fincanının içine bakıyordu.
Binde bir ihtimal, bunu hepimiz biliyoruz.
Tabii dedi Bel, ama denemeye değer. Eğer bu numaramız tutmazsa belki bizi hayduda yöneltecek başka bir ipucu çıkar karşımıza.
Aklında herhangi bir madenci şehri var mı diye sordu Curtis.
Colorado'da Telluride dedi Bel. Şehir kutu gibi bir kanyon içinde. Ayrıca Telluride'da 1901 ve 1903'te maden işçileri grev yapmışlar. Dolayısıyla yeni bir grev beklentisi haberi inandırıcı olur.
Eğer O'Brien mobilya şirketi vagonu oraya gelirse haydudun yemi yuttuğunu anlamış oluruz dedi Curtis.
Tren Telluride yan hattına girdikten sonra sadece geldiği yoldan çıkabilir dedi Irwin gülerek. Haydut da hiçbir yere kaçamadan kapana kısılmış olacak. Toplantı odasında iyimser bir hava vardı. Çözümü imkansız gibi görünen vakada ümit veren pırıltılar beliriyordu. Üç ajanın gözleri dev duvar haritasına yönelmiş, San Francisco liman şehri üstünde odaklanmıştı. Bell Brown Palace Otel'e gitmek üzere asansörle aşağıya inerken sevinç içindeydi. Sonucu ister galibiyet ister yenilgi veya beraberlik olsun, oyunun sonu artık görünüyordu. Evet, hala bir netlik yoktu ama koşullar nihayet Bell'in lehine gelişmeye başlamıştı. Aklına yine Rose Manteca geldi ve belki de yüzüncü defa onun kasap haydutla ne ilişkisi olabileceğini düşündü. Kadın çocuk demeden onca insanı öldüren birine nasıl bir kadın yakınlık duyabilirdi ki? Herhalde o da haydutun kendisi kadar, belki de daha kötü bir insan olmalı diye karar verdi. Bell Brown Palace asansöründen çıkıp suite odasına yürüdü. Cebinden anahtarını çıkarıp kapının kilidine soktu. Fakat anahtarı çevirmeden kapı aralandı. Kapatıldığı zaman kilidin dili yerine tam oturmamıştı. Bell birden gerildi. Aklına ilk gelen şey oda hizmetçisinin kapıyı kilitlememiş olduğuydu. Mantıklı bir varsayımdı ama içinde bir kuşku da yok değildi. Bir şeylerin ters gittiği sezgisi onu birçok kez tehlikelerden korumuştu. Van Dorn Dedektiflik Şirketi'nde dedektif olarak çalıştığı yıllar boyunca Bell pek çok düşman edinmişti. Yakalayıp hapse gönderdiği adamlardan birkaçı ondan intikam alacaklarına yemin etmişlerdi. Bunlardan üçü gerçekten de peşine düşmüşler, iki tanesi ölmüştü. Eğer odasında kendisini bekleyen birisi varsa elinde tabanca olmaz diye düşündü. Silah sesi bütün otelde yankılanır ve otel personelinin oraya üşüşmesine yol açardı. Katilin 9. kattan kaçabilmesi için ya bir asansör beklemesi ya da merdivenlerden inmesi gerekirdi ki iki seçenek de kötü sayılırdı. Bel bir tehlike olduğu ihtimaline abarttığının farkındaydı. İçeride pekala hiç kimse olmayabilirdi. Ama kuşkucu yaklaşımı sayesinde hala hayattaydı. Eğer içeride birisi varsa göreceği kanlı iş için bıçak kullanmak zorunda diye düşündü. Şapkasını çıkarıp yere attı. Şapka daha yere düşmeden çift namlulu küçük tabanca elindeydi. 41 kalibrelik bu küçük silahın yakın mesafeden çok kuvvetli bir etkisi vardı. Bel kilidi açmaya çalışıyormuş gibi anahtarı çevirdi. Kapıyı itip açtıktan sonra bir süre holde durup etrafına bakındı. Burnuna gelen sigara dumanı kokusu şüphelerini doğruluyordu. Kendisi çok ender olarak puro içer, o da ancak mükellef bir yemeğin ardından konyak eşliğinde olurdu. Elinde tabancasıyla odaya girdi. Ölüm üçüncü bir kişi gibi içeride beklemekteydi. Bir adam kanepede oturmuş gazete okuyordu. Bell'in içeri girmesiyle gazeteyi yanına bıraktı ve günah gibi çirkin bir suratla ona baktı. Yağlı siyah saçları kafasına yapışmıştı. Yüzü adeta bir katır tarafından tepilmiş gibiydi. Gövdesi ise fuarda birincilik kazanmış bir domuzunkini andırıyordu. Gözlerinde tuhaf bir sıcaklık ve dostça bakan bir ifade vardı. Kurbanlarından çoğu bu ifadeye kanmış olabilirdi ama Bell hiç aldanmadı. Adamın kaplan gibi çevik ve kuvvetli olduğunu görebiliyordu.
''İçeri nasıl girdin?'' diye sordu Bell sertçe.
Yabancı elindeki anahtarı kaldırıp gösterdi.
''Maymuncuk'' dedi hırıltılı bir sesle. ''Yanımdan hiç ayırmam.''
''Adın ne?''
''Adımı öğrenmenin bir önemi yok. Nasılsa kullanma fırsatın olmayacak. Ama madem sordun söyleyeyim. Red Kelly.''
Bell'in optik hafızası hemen vites yükseltti ve geçmişte okumuş olduğu bir rapor aklına geldi.
Evet, berbat şöhretli Red Kelly, eski boksör, Barbary Coast'ta salon sahibi ve katil. Dünya şampiyonu James J. Corbett'e karşı iyi bir maç çıkarmıştın. Belki bir gün Kaliforniya sınırlarının dışına çıkarsın diye senin hakkında bir rapor incelemiştim.
Şimdi hata etmişsin. Başka eyaletlerde seni tutuklanmaktan koruyan yamuk politikacılar var. Ama Colorado'da bu sökmez. Burada tutuklanırsın.
Kim beni tutuklayacakmış diye sordu Kelly altın dişlerini ışıldatarak. Sen mi?
Bell vücudunu gevşetmiş Kelly'nin yapacağı hamleyi bekliyordu.
Sen ilk olmazsın. Senin hakkında her şeyi biliyorum parlak çocuk dedi Kelly nefretle. Mezara soktuğum diğer hıyarlar gibi senin de kanını dökeceğim.
Kaç polis ve dedektif öldürdün?
Kelly sırıttı. Hatırlayabildiğim 3 kişi var. Bir süre sonra sayılar unutuluyor.
Artık başka cinayet işleyemeyeceksin Kelly dedi Bell sakince.
Deme yahu. Elindeki o mantar tabancasıyla beni korkutacağını sanıyorsan boşuna nefes tüketme.
Bununla seni öldüremez miyim sanıyorsun dedi Bell.
Buna fırsatım bile olmaz dedi Kelly telaşsızca.
Bell adamın gözlerindeki ani kıpırdanmayı fark etti. Yıldırım hızıyla çömelip döndü ve ateş ederek perdenin arkasından çıkıp kendisine saldırmaya hazırlanan adamı alnından vurdu. Silah sesi açık kapıdan dışarıya çıkarak bütün otele yayıldı. Kelly yandaşının cesedine kayıtsız gözlerle baktı sonra Bell'e dönüp gülümsedi.
Şöhretin boşuna değilmiş. Ensende gözlerin var herhalde.
Beni öldürmeye geldin dedi Bell. Neden?
Sadece bir iş o kadar.
Parasını kim verdi?
Bilmen gerekmez. Kelly ağır ağır ayağa kalktı.
Sakın Bell'in arkasındaki tabancayı uzanayım deme dedi Bell. Küçük tabancasını adamın üstüne doğrultarak.
Kelly yine altın dişlerini sergiledi. Tabancaya ihtiyacım yok.
Kuvvetli bacaklarıyla tıpkı ateşlenmiş bir toptan fırlayan gülle gibi saldırdı. O 2 saniye içinde Bell'i kurtaran şey aralarındaki 2,5 metrelik mesafe oldu. Aralarındaki mesafe biraz daha kısa olsaydı Kelly çığ gibi üstüne yığılacaktı. Adam yine de bir koç gibi toslayıp Bell'i yumruk yağmuruna tuttu. Bell yediği bir yumruk yüzünden önce iskemlenin üstüne sonra da yere düştü. Ama daha önce tabancasını ateşleyip Kelly'yi sağ omzundan vurmayı başardı. Kurşunu yiyen Kelly bir an sendelediyse de düşmedi. Müthiş kuvvetli olan adamın çok sağlam kasları vardı. Kurşun beynine veya kalbine isabet etmedikçe düşeceği yoktu. Kızıla boyanan gömleğine bir cerrah kayıtsızlığıyla baktı. Sonra şeytani bir sırıtışla
''Mantar tabancan sadece 2 kurşun alır parlak çocuk'' dedi. ''Artık boş.''
''Bana parlak çocuk demen hoşuma gitmiyor.'' dedi Bell ayağa kalkarak.
Kelly belinin arkasındaki Colt revolveri çıkardı. Tam tabancayı doğrultmuş tetiği çekmek üzereyken Bell tabancasını var gücüyle ona fırlattı.
1 metre mesafeden ıskalaması imkansızdı. Kuvars gibi sert ve ağır olan küçük tabanca Kelly'nin tam 2 kaşının arasına isabet etti. Fışkıran kan hemen yüzünü kapladı. Bu darbe onu omzuna aldığı kurşundan daha çok sarsmış olsa da duyduğu acıyı gösteren en küçük bir ses çıkarmadı. Tabanca hala elindeydi ama nişan almak için doğrultamadı. Bell başını eğip tıpkı bir Yunus'un beyaz köpek balığına saldırması gibi onun üstüne atıldı ve var gücüyle Kelly'nin karnına tos attı.
Eski boksör sadece bir homurtu sesi çıkardı ve inanılmaz bir kuvvetle Bell'i odanın öbür ucuna savurdu.
Şiddetle duvara çarpan Bell bir an soluk alamadı. Çarpma biraz daha şiddetli olsaydı aylarca hastaneden çıkamazdı. Ama az önceki saldırısı boşuna olmamıştı. Kendi 90 kiloluk gövdesiyle Kelly'nin 125 kiloluk cüssesinin çarpışması sırasında revolveri katilin elinden almayı başarmıştı.
''Artık teslim ol yoksa vururum.'' gibi bir uyarıda bulunmaya gerek görmedi.
Bell öldürmeye kararlı bir katile boşuna nefesini tüketmemesi gerektiğini biliyordu. Silahsız bir kavgada Kelly'yi alt edemeyeceğinin de farkındaydı. Katil ondan çok daha kuvvetli ve acımasızdı. Bell ona 2 el ateş etti ama Kelly buna rağmen bir goril çevikliği ve gücüyle uzanıp Bell'in boğazına sarıldı ve sıkmaya başladı. Vücuduyla Bell'i yere yapıştırmış tabancayı tekrar kullanmasına imkan vermiyordu. Gövdesine giren kurşunlardan hiç etkilenmemiş gibi sakin ve kararlı bir şekilde Bell'in boğazını sıkıyordu. Bel kıpırdayamıyordu ve boğazına gömülen parmakları çekmek için elini uzatması mümkün değildi. Kelly ondan çok daha kuvvetliydi. Bel onun boğarak öldüreceği ilk insanın kendisi olmadığına emindi. Eğer derhal bir şey yapamazsa öldürdüğü son insan da kendisi olmayacaktı. Gözleri gitgide kararmaya başlamıştı.
13. ayarın sonu. Sayfa 156.